Sayfa 101. Saatler epey ilerlemişti misafirlerimiz dağıldığında. Nesim ayrılırken büyüklerimizin geceyle ilgili karşılıklı yorumları, iltifatları ve bundan sonrası için iyilik, mutluluk dilekleri arasında seslerin karıştığı bir anda kulağıma eğildi. "Gece, Manolya ağacı," dedi. Ve sonra ciddi bir damat adayı gibi aile bireylerimi beni usulüyle öperek anne ve babasıyla geceyi onlarda geçirecek karşı taraftan ve adadan gelmiş akrabalarıyla birlikte ayrıldı. Herkes gidince anneme, babama ve yaş sırasıyla diğer aile bireylerime tekrar teşekkür ettim. "Artık yorgun olmalısın," dedi annem yanağımı okşayarak. "İstersen çık yat artık. Yorucu bir gündü." "Evet, öyle," dedim içimde bir boşluk hissederek. Bu şimdiden sonra ne yapacağımı, Nesim'le nasıl buluşacağımı bilmediğim için hissettiğim bir duyguydu. Ertesi gün İstanbul'da son günüydü. Şansımı son geceye bırakmak istemiyordum. Hepsini ayrı ayrı öptüm. Babam elimi avuçları içinde tutarak sordu. "Mutlu musun?" "Evet," dedim. "Hem de çok." "İnşallah biz yanılırız," derken müstakbel damadına hala daha güvenmediklerini ima etti ve yanağımı okşarken elimi bıraktı. Celeste'le birlikte yukarı çıktık. Ona sarılıp iyi geceler dilerken gözlerindeki yaşları fark ettim. "Tanrı seninle olsun küçüğüm. Dualarım seninle. Umarım çok mutlu olursun," dedi. Bu arada Londra'ya giderken sevgili mürebbiyemin de benimle gelmesi kararlaştırılmıştı. Daha doğrusu kendisi biraz da bu beraberliğe sebep olan hatayı fark edip durduramadığı için duyduğu sorumluluk hissiyle aileme bu teklifi yapmış, babamla annem dünden razı hemen kabul etmişlerdi. Celeste'den daha güvenilir biri olabilir miydi beni uzaklara ve yabancı bir erkekle gönderirlerken beraberinde gidecek? Odama girdiğimde doğru aynaya gittim ve titreşen lambanın ışığında aksime baktım. Gördüğümden memnundum. Sanki son 2 aydır 2 yaş büyümüştüm. Elbisemi çıkarıp astıktan sonra en güzel geceliğimi aradım çekmecemde. Bilinçaltımdaki bir ses gece bahçeye çıkmak üzere hazırlık yaptığımı söylüyordu. Doğruydu da. Kendi kendime itiraf etmesem bile bu son yaramazlığı da yapacağımı biliyordum. İnşallah her şeyi berbat etmezdim. Yatağımda uzanıp bekledim. Bahçedeki sesler bir türlü bitmiyordu. Bir ara kalkıp tülümü açtım ve yan bahçeye baktım. Kimseler görünmüyordu. Tekrar yatıp lambamı söndürdüm. Karanlık olunca sanki zaman daha çabuk geçecekti. Masaların toplanması, mutfağın temizlenmesi uzun sürdü. Yardımcı personeli kaldıkları mekanlara götürüp gelen arabaların tekerlek sesleri ve atların kişnemeleri duyuluyordu evin diğer tarafından. Nihayet merdivenlerde bizimkilerin ayak seslerini ve aralarındaki sohbeti duydum. Alt kattaki sahanlıkta bir müddet konuşup iyi uykular dilekleriyle ayrıldılar. Kapıları çekildi. Ve merdivenlerden çıkan dayımın üst kattaki kapısı da kapandı. Şimdi bana herkesin uykuya dalmasını beklemek kalıyordu. Yerdeki ahşapların ses çıkaracağından korka korka parmak uçlarımla pencereye gittim tekrar. Nesim'in sigarasının yanıp söndüğünü gördüğüm an kendime hakim olamayıp tülü açtım. Mehtap tüm haşmetiyle üzerimizdeydi. Öylece durup gecenin ışığında birbirimizin silüetini izledik. Ben tülü kaparken o da arka bahçeye doğru güllerin arasında ilerlemeye başladı. Beni beklemeye gidiyordu. Odamın kapısına temkinli adımlarla ilerledim. Elimden geldiğince itinayla kapıyı araladım ve bir müddet içeride kalıp herhangi bir ses olup olmadığını dinledim. Yüreğim sanki ağzımda atıyor, tüm sessizliğe rağmen kulaklarım uğulduyor, nefesim daralıyordu. Bir taraftan da Nesim'in beni göremeyince evine döneceği korkusuyla telaşlanıyordum. Yine de sabırlı davranıp emin olana kadar bekledim ve arkası kapalı terliklerim elimde odadan dışarı süzüldüm. Duvardaki lambaların ışığı yolumu gösterdiği kadar beni de açığa çıkarıyordu. Anne ve babamın katına indiğimde nefes dahi alamıyordum. Oradan da kimseyi uyandırmadan geçtiğimden emin aşağı kata inince doğru mutfağa süzüldüm. Sürgüyü kısa fasılalarla azar azar ittim. Gıcırtıyla geriye açıldı. Karanlığı dinledim ve duvara asılı mutfak bezlerinden birini araya sıkıştırıp kapıyı çektim ve kendimi dışarıya attım. Terliklerimi ayağıma geçirip yumuşacık toprak üzerinde manolya ağacına doğru ilerledim. Ay o kadar parlaktı ki bembeyaz geceliğimle pencereden bakanın beni fark etmemesi mümkün değildi. Bir an önce hanım elileriyle sarılmış ferforje kameriyenin altına girip oradan yürümeye başladım. Yolun diğer ucunda, karanlığın içinde onu hayal meyal seçebiliyordum. Manolya ağacının mehtabı kamufle eden gür dallarının altında bekliyordu. Hayretle bu akşam ona doğru yürürken daha rahat olduğumu fark ettim. Yaklaştığımda o da bana doğru gelip kollarını bedenime sardı. Başını saçlarıma gömüp kokladı. "Ah, küçük sevgilim benim," dedi ve beni kucağına aldı. Geçen defadan o çok iyi hatırladığı muhteşem heyecan yine bedenimi sarmıştı bile. Ceket ve yelek giymemiş, ipek gömleğinin yakasını açık bırakmıştı. Salıncağa yerleştiğimiz zaman onun düzgün taranmış saçlarını dağıtmak geldi içimden. Aklımdan geçene gülümsedim. Parmak uçlarını nazikçe dudaklarımın kenarlarında dolaştırdı. ''Ne oldu benim küçük sevgilim? Neye gülüyorsun?'' Saçlarını dağıtmak geldi içimden. Gülerek gövdesini arkaya doğru dayarken beni de hiç bırakmadan sıkı sıkı kucağında iyice kendisine doğru çekti. ''Ne duruyorsun o zaman?'' Bu çocukça arzumu kabullendiğini duymak beni daha da güldürdü ama ellerimi gür saçların arasına daldırdığım zaman içimden bir ses beni düşündüğümü yapmaktan vazgeçirdi. Aksine parmaklarımla saç tellerini tarar gibi nazik ama istekli bir temasla okşamaya başladım. Başını çevirip sol bileğimin içini öptü. Sonra avucumu yanağına dayadı ve parmaklarımı teker teker dudakları arasından geçirdi. Ben diğer elimle saçlarını okşamaya devam ederken onun bileğimi tutan eline bir öpücük kondurdum. Birden beni kollarımın altına kavrayarak yüzü koyun kendisine doğru çevirdi. İnce, narin gövden bir bez bebekmiş gibi dönüp onun bedenine gömüldü. Kollarıyla belimden kavrayıp beni biraz daha yukarıya çekti ve dudaklarımı arzuyla açılan ağzının içinde hapsetti. Ayak bileklerime kadar uzanan muslin geceliğimin eteği sıyrılmış, bacaklarım açıkta kalmıştı. Bir koluyla beni sımsıkı sarmaya devam ederken diğer eliyle etek ucunun tenime temas ettiği noktadan bacağımı kavradı. Yumuşak, nazik ama tutkulu bu temas birden vücudumun o güne kadar kimsenin elinin değmediği en mahrem köşelerine titreme verdi. Bu onu tahrik etmiş olmalıydı. Elini daha yukarılara kalçama doğru kaydırdı ve avucunun içinde tuttuğu yer adeta ateşe değmiş gibi yandı. Onun yüzü üzerine dağılan saçlarımın arasından dudakları dudaklarımda, boynumda, sakin, sabırlı, uzun süren temaslarla, nefesler ve iç çekişlerle dolaşıyordu. Kendimi ruhumu alması için şeytana teslim etmiş gibi hissediyordum. Birden durdu. Saçlarımı yüzünden, yüzümden kaldırdı iki eliyle. Yine karanlıkta bile görülen o gece mavisi yanan gözlerle baktı. Biraz öne eğildi ve bacaklarımı iki yana açıp bedenimi kendi bacaklarının üzerine oturttu. Sonra beni biraz daha kendine doğru çekip ellerini geceliğimin fistolu ince askılarına götürdü. Kendimi hem çok adi hissediyor, bu pozisyondan utanıyor, hem de aşkımdan ve aşkımı sahiplenmek adına gösterdiğim bu cesaretten de memnuniyet duyuyordum. Bir an için öylece durup birbirimize baktık. Karanlığa alışan gözlerimiz birbirimizin ruh ve beden dillerini anlayacak kadar yakındı. Uyluklarımda kendini hissettiren arzusunun üzerinde otururken ne hissettiğimi, ne kadar korktuğumu anlamak ister gibi beni uzun uzun seyretti. Ben de aklımdan geçen kendimden utanmak ile kendimi affetmek arasında gidip gelen bin bir duyguyla gerilmiştim. Ama yine de şeye rağmen yaptığıma sahip çıkmak gerektiğine inanarak inatçı bir cesaretle onun yüzüne bakıyordum. ''Senin gibisini görmedim.'' dedi elleri geceliğimin askılarında. ''Nasıl biriyim ki ben?'' Bunun cevabını gerçekten bir de onun ağzından duymak istiyordum. Yavaşça işaret parmaklarıyla askılarımı yana düşürüp omuzlarımı okşarken cevapladı. Sanki daha evvel çok şey yaşamışsın da yeniden doğup büyümeye başlamışsın gibi. Cevap hoşuma gitmişti. Rahatlamıştım, gülümsedim. Ama ne zaman bu kadar büyüdün anlayamadım. Ben mi bu kadar aptaldım, seni göremedim. Belki de kötü kız olmaya karar verdiğim için fark ettin dedim yumuşacık bir fısıltıyla. Kısa temkinli bir kahkaha attı. Eliyle çenemin altından tutup yüzlerimizi yaklaştırdı. Şayet bu kötü kız olmaksa demek tam bana göresin. Geceliğimin önündeki ilk düğmeyi açıp elini içeriye doğru uzattı. Yay gibi gerilmiş vücudumu kalçamdan sarılarak kendine bastırdı. Hem dedi, artık istediğin kadar kötü olabilirsin. Nasılsa karım olacaksın. Karım, küçük karım, küçük sevgilim benim. Bu saniyelerin onu durdurabilip evime kaçabileceğim son anlar olduğunun farkındaydım. Artık bedenini bedenimde, ellerini en mahrem köşelerimde istediği ve kendi kendine duramayacağı bir noktaya gelmişti. Az önceye kadar nazik dokunuşlarla tenime değen elleri kement gibi kavramıştı kalçalarım. Erkekliğini bütün gücüyle hissettirmek için vücudumu kendine adeta yapıştırmıştı. Artık kaçmak, evime gitmek istiyordum. Bundan sonra olabilecekleri yaşamak istemiyordum. Ailemin korkusu olmasa bile henüz istemiyordum. Ben o nazik öpüşmeleri, küçük kaçamak dokunuşları, bedenlerimizin sımsıkı sarılıp kaldığı anları seviyordum. Onun hırçınlaşıp arzusunu kontrol edemediği, vücutlarımızın daha da birbirine mal olmasını bekleyen tavrı beni korkutuyordu. Onun mengene parmaklarından kurtulmak için yerimde kıpırdandım ve ellerimle bileklerini bedenimden ayırmaya çalıştım. ''Ne yapıyorsun?'' dedi gırtlaktan gelen boğuk bir sesle. Telaşla cevapladım. ''Artık gitmeliyim.'' Ama beni bırakmıyordu. Ürküntüyle biraz daha debelendim. ''Bırak beni.'' diye fısıldadım. Kollarını tam çözmedi ama gevşetti. Nefesi sıklaşmış, gözleri kısılmıştı. Fısıldadı. Harikasın. Bu işin bu kadar zevkli olacağını hiç bilmezdim. Birden ona karşı bir nefret duydum. Benim ona vermeyi istemediğim bir zevki almaya hakkı yoktu. Olağanca gücümle kollarımı onun hakimiyetinden kurtarıp kendimi kenara attım. Geceliğimin düğmesini ilikleyip eteklerimi, saçlarımı düzelttim. Başka zaman olsa doğru eve koşar, onu kabarmış arzusuyla baş başa bırakırdım. Ancak yarından sonra onu göremeyeceğim bir seneyi düşününce oradan ayrılamadım. Yanında oturdum. Fakat dimdik salıncağın hemen ucunda her an fırlamaya hazır bir pozisyondaydım. "Haydi git o zaman," dedi. Sesi sanki o tutkulu, kontrolsüz, küstah erkeğin değildi. Kırgın, incinmiş çıkıyordu. İnanamayarak baktım. Ama hoşuma gitmişti. Demek benim de onu incitebileceğim kozlarım vardı. Bunu hissetmek bile bana üstünlük vermeye yetmişti. Bacaklarımı açıp oturduğum pozu daha kabullenemiyordum ama en nihayet bunu kocam olacak erkekle yapmıştım. "Beni zorlamaya hakkın yok," dedim kendimi anlatmaya çalışarak. Elini uzattığında elimi çekmedim. "Haklısın küçük sevgilim, haklısın. Ancak o kadar çocuk gibi değilsin ki. Ve hem de çocuk." Tekrar konuşabildiğimize sevinmiştim. "Hangisi daha iyi, çocuk gibi olmam mı, olmamam mı?" Elimi sıkıp güldü. "Ah, işte seni mükemmel yapan bu. Her ikisi de var ruhunda. Seninle ebedi bir bakire olduğunu düşünerek aynı zamanda çılgınlar gibi aşk yapabilmek muhteşem olacak. Aşkın bütün sürprizlerini çok iyi kaldıracaksın sen, eminim." "Sürprizleri?" "Evet küçük sevgilim, sürprizleri. Evlendiğimizde sana tek tek tanıştıracağım o sürprizleri." Şu an bilmediğim hiçbir şeyi merak etmiyordum. Zaman mevhumunu yitirdiğim için evden çıktığımdan beri ne kadar olmuştu bilemiyordum ve artık geriye dönmek istiyordum. Ayağa kalktım. "Seninle bir daha baş başa kalamayabiliriz," dedim. "Vedalaşalım mı?" O da ayağa kalktı ve beni omuzlarımdan tutup dudaklarını uzattı. Parmak uçlarıma kalkıp dudaklarımı onunkilere değdirdim. Yeniden o sıcacık, güvenli, nazik erkek olmuştu. "İşte," dedim. "İşte böyle saatlerle kalabilirim." "Ama küçük sevgilim, o çok zor. Hele erkekler için," diye mırıldandı. Sonra yanaklarımı avuçlayıp gözlerimin içine baktı. "Seni çok özleyeceğim. Seni hep bu akşam şu salıncakta kucağımdaki halinle düşüneceğim." Utanmıştım. Başımı öne eğdim. Alnımı ve saçlarımı öptü. Yazışma sözü verip bir kez daha dudak dudağa temastan sonra ayrılmak üzereydik ki bileğimi bırakmadan sordu. "Hüma'nın anlamı neymiş?" Gülümseyerek cevap verdim. "Cennet kuşu." Güldü. "Cennet kuşu. Harika. Sana bu kadar yakışan bir isim olabilir. Aynı zamanda saadet, uğur, iyi talih demekmiş." Beni tekrar kendisine çekip ilk defa şefkatle sarıldı. "Ve sen benimsin. Benim cennet kuşumsun. Talihim, uğurumsun." Birkaç dakika evvelin hakim olunamaz, küstah, beni utandıran erkeği şimdi romantik, nazik, başka bir erkeğin kimliğinde yok olmuştu. Nesimi hep böyle hatırlamak, onun hep bu halini özlemek istiyordum. Mutfak kapısı bıraktığım gibi duruyordu. Bezin ucundan tutup kapıyı azıcık iteledim ve içeri adımı atar atmaz terliklerimi elime alıp sürgüyü çektim. Geçen defaki gibi aynı temkinli adımlarla odama çıktım. Girişteki çalar saat bu kez yarım saatten fazla dışarıda kaldığımı gösteriyordu. "Sanki daha evvel çok şey yaşamışsın da yeniden doğup büyümeye başlamışsın gibi," demişti Nesim. Hoşuma gitmişti. Gülümseyerek sırt üstü uzandım yatağımda. Yalnız garip bir duygu vardı içimde. Nişanlımın gitmesine sadece bir gün kaldığı halde geçen haftalarda taşıdığım yürek yorgunluğum yoktu. Belki artık geceleri kaçamak yapmama gerek kalmayacağı için rahatlamıştım. Belki de zaman zaman beni ürküten küstahlığı ve vücudum üzerinde kurmaya çalıştığı hakimiyetten kurtulduğum için. Nesim ertesi gün akşam üzeri çay saatinde kısa bir vedaya geldi. Ailem, mürebbiyem hep beraber bahçedeydik. Bizlerle bir fincan çay içtikten sonra ayrıldı. Elimi sıkarken kimsenin göremeyeceği şekilde parmaklarını avucumun içine bastırdı. Karşılıklı aldığımız elektrikle gözlerimiz parladı. Sonra yanağıma ailemin kabul edebileceği tarzda nazik bir öpücük kondurup çakıllı yoldan bahçe kapısına doğru yürüdü. Kapıya varana kadar birkaç kez arkasına dönüp baktı. Birden onu çok özleyeceğimi fark ettim. İçimde kocaman bir boşluk oluştu. Etrafımdaki hava puslanmış, bahçenin rengi solmuştu. Gözlerindeki yaşlara engel olamadım. Selest elini omzuma koyup şefkatle okşadı. "Allah kavuştursun küçüğüm." Anneannemin çok şey yaşadığı belli bir ses tonuyla söylediği, "Zaman tahmininden çabuk geçer evladım, göreceksin" sözlerini annemin "hayırlısıyla inşallah" dileği takip etti. "Hayırlısıyla" kelimesi diğerine nazaran daha vurgulu söylenmişti. Babam ise realistti. "Hümacığım, istediğin oldu. Biz sana verdiğimiz sözü tuttuk. Şimdi sıra sende. Artık derslerine konsantre olacaksın. Başarılı bir yıl geçirmeni istiyorum. Nişanlandığını anlamamaları gerek. Okul idaresiyle başımız derde girmesin." Parmak uçlarımla gözlerimi silip gülümsedim. "Merak etmeyin babacığım, her şey çok iyi olacak." Gerçekten de ümidim oydu. Her şeyin çok iyi olacağına inanıyordum ama her şey ne kadar geniş anlamlı bir kavram. 16 yaşımın aşk sarhoşluğu içinde sadece ve sadece aşkımı elimde tutmanın her şey olduğunu düşünmekteydim. Ancak benim hayal ile karışık gerçeklerim hayatın kendi realitesi içinde o kadar istisna kalıyorlardı ki. Günlerimi mektepteki söylerimi memnun edip iyi notlar almakla geçirirken geceleri sevdiğim erkeğe kavuşacağım güne bir gün daha yaklaşıyor olmanın verdiği heyecanla hülyalar ve onları müsaade ettiği kadar ders çalışmaya çalışmakla geçiriyordum. Celeste her zaman olduğu gibi en büyük yardımcımdı. Kafamın hali hazırdakinden daha fazla dağılmasını önlüyor, ev ödevlerimi tamamlamamda elinden geleni yapıyordu. Ama dediğim gibi hayat sadece ben ve benim arzularımdan ibaret değildi. Evimizi nişan telaşımla biraz olsun yön değiştiren konuşmaları yine son zamanlardaki ciddiyetine bürünmüştü. Bir yandan benim geleceğim, evlendikten sonra yaşamımın, tahsilimin nasıl organize edileceği konuşulurken bir taraftan da çeyizim hazırlanıyordu. Ama esas konu Osmanlı'nın durumuydu. Maçka'daki konağa geçtiğimizden beri sanki birdenbire yazla beraber bir yaşam tarzı da bitmiş, sanatın, müziğin, edebiyatın ağırlıklı olduğu keyifli ve romantik sohbetlerin yerini daha ziyade babamın gazeteci, politikacı, iddiatçı dostlarıyla yaptığı hararetli, bol tartışmalı akşam toplantıları almıştı. Yaşımın ve kendi hayallerimin dünyasında benim yanımda anlatılan, konuşulan her şeye kulak misafiri olmama rağmen beni bu konuların esas ilgilendiren tarafı hayatıma ne kadar ve nasıl tesir edeceğiydi. Sanki tüm kainat benim etrafımda kurulmuştu. Tabii ki imparatorluğun dağılıyor olması, parçalanışı, ailemin çok güvenip ümit beslediği İttihat ve Terakki'nin icraatından hayal kırıklığı duyulması ve memleketimizin müşevveşe doğru gidiyor olması her gün hiç değilse birkaç kez hafızama kazınıyordu. Bunun alıştığım, tanıdığım bir huzurun, güvenin yok olacağı anlamına geldiğini bilmeme rağmen dediğim gibi beni esas ilgilendiren bütün bu yaşanacakların sevdiğim erkeğe kavuşmama ve yurt dışına gitmeme mani olup olmayacağıydı. Tipik, sadece kendinden sorumlu olan, yok, hayır, kendinden bile henüz sorumlu olmayan bir çocuğun düşünceleri işte. Bir tek kör aşkına engel olmayacak gelişmelerin neticeleneceğini umursayan çocukluk ruhu. Düşünüyorum da aslında tüm hayatım boyunca hep aşklarım önde geldi. Tercihlerim, telaşlarım, endişelerim, ümitlerim hep aşktan yana oldu. Yalnızca bir tek şey bu hislerimin önüne geçti. O da çocuklarımı himaye duygum. Onlar mevzu bahis olunca ne aşkımın ne aşığımın önemi kaldı gözümde. Aşkıma en büyük ihaneti çocuklarım için yaptım. Hiç de pişman değilim. Sizler buna değerdiniz. Ama beni affeder misiniz bilemem. Ben kendimi daha günahlarımı yaşarken affettiğim için işim kolaydı. Ama sizlerin zamanını alabilir, anlarım. Gerçi bunu anlayacak vaktim olmayacak. Bu satırları benim ardımdan okuyor olacaksınız. Yine de tahmin ederim, gittiğim yerden hislerinizi fark edebilirim. Onun için lütfen beni yargılamakta acele etmeyin. İşte o herkesten ve her şeyden çok kendi küçük oyun dünyamı düşündüğüm günlerde dünyamız oyunları çok daha kuvvetli olanların hakimiyetinde vücut değiştiriyordu. Babam İngiliz gizli teşkilatının Osmanlı hükümeti üzerindeki baskısını konuşurken o güne dek görmediğim derecede hiddetliydi. Sahte teminatlarla hükümeti uyutuyorlar, en tecrübeli asker sınıflarımızın dağıtılması için uğraşıyorlar, Balkanlarda bir harp patladı patlayacak, elimiz kolumuz bağlanıyor diyordu. Trablusgarp'tan bu yana İtalyan tanıdıklarımla resmileştirdiği ilişkiler zincirine bir müddettir de İngilizleri eklemişti ailem. Kaç nesildir İngiltere ve Avrupa'nın diğer bazı ülkeleriyle olan yakın ticari bağlantılarını tekrar sorgulamaya başlamışlardı. Akşamları yemekten sonra ben odama çekilirken masada aile büyüklerini iş hayatlarını bundan sonra nasıl bir strateji uygulayacaklarına dair konuşmalar arasında bırakıyordum. Babam ticaret yolunu Belçika ve İsviçre üzerinden Amerika'ya yoğunlaştırmaktan yanaydı. Dayımın ve büyük eniştemin bağlantıları sağlamak ve ön görüşmeleri yapmak üzere derhal seyahate çıkmasına karar verilmişti. Onların ayrılmasından birkaç gün sonra 8 Kasım 1912'de Balkan Harbi patlak verdi. Babam ne zamandır arkadaşlarıyla korkarak bekledikleri neticenin kapıya dayanmasından son derecede üzgündü. Sanki o kehanette bulunduğu için gerçekleşmiş de sorumlusu kendisiymiş gibi gergindi. O güzel munis yüz ifadesi sertleşmiş, mutsuz, düşünceli bir hal almıştı. Annem ise dengeleri kurmak adına eskisinden daha sakindi. Benimle ilgili de oldukça yoğun tartışmaları, sohbetleri olduğundan emindim. Ama sanırım okul düzenimi bozmamak ve o çılgın aşk nöbetlerimden birine daha girmemem için yanımda konuşmamaya özen gösteriyorlardı. Gazi Ahmet Muhtar Paşa'nın büyük kabinesi iş başına geldiğinde duyulan ümitler de suya düşmüştü babamın dediğine göre. Hani milli koalisyona gidilecekti? Hani herkesi etraflarında toplayıp dışarıya tavır koyacaklardı? Hepsi boşa çıktı, yazıklar olsun diye hayıflanıyordu. Nitekim harbin patlamasıyla büyük kabine düştü. İngilizlere olan yakınlığından ve kurduğu dostluktan medetle daha büyük tehlikeler önlenebilir düşüncesiyle Kamil Paşa'nın idaresinde bir muhalefet kabinesi iktidara geldi. Eve alınan onca yerli ve yabancı gazete evden ele dolaşarak okunuyor, her aile bireyi bir okuduğunu öğrendiğini diğerine aktarıyordu. Evimiz adeta harbi ve siyaseti izleme merkezi haline gelmişti. Ne kadar benim dünyamdan uzak gibi görünse de ister istemez ben de tam ortasında kalmıştım. Konuşulanlar beni de etkisi altına almaya başlamıştı. Balkan bozgunu ve tüm Rumeli'nin elden gidişi yaşlı gözlerle ve isyankar tartışmalarla evimizi mateme boğmuştu. Matmazel Selis ve Sinyor Ferit de en içten duygularıyla ailemin üzüntüsünü paylaşmaktaydı. Ah, Avrupa bizim kadar tanıyabilseydi siz Türkleri, diyordu Ferretti. O her zamanki melankolik bakışları daha da ağırlaşmış olarak. Gerçekten ne kadar büyük haksızlık yapılıyor, nasıl bu kadar arkadan vurabilirler diye mahzun sesle eşlik ediyordu Celeste. Birbirlerine olan sınırlı platonik aşklarının ıstırabı şimdilerde daha da artmış gibiydi. Sanki yaşamayı seçtikleri, sevdikleri ve birbirlerini tanıdıkları bu ülkenin huzursuzluğu ve yıpranmışlığı onların yaralarını deşiyordu. Ne var ki ikisini de İstanbul'u terk edip vatanlarına dönmek gibi bir telaşı, kaygısı yoktu. Daha da zor günlerin gelebileceğini bile bile kalmayı tercih etmişlerdi. ''Ben burada Fransa'da kendi evimde sevildiğimden fazla sevildim.'' diyordu mürebbiyem. ''Ben de daha az sevilmedim herhalde.'' diye gülümsüyordu piyano hocam. Ateşli siyaset tartışmalarının arasında onlar yine gönüllerin, ruhların sükunetini sağlamanın yolunu buluyor, arada bir fırsat yaratıp Çaykovski'nin G minor barkarolünü seslendiriyorlardı. Ben ise Chopin'i her zamankinden fazla seviyordum. Onun Vals Opus 69'a 1, 69'a 2 ve Etüt Opus 10'a 3 besteleri favorim olmuştu. Sanırım içinde bulunduğum ruh haline en yakın hissettiğim parçalardı bunlar. Babam dış seyahatlerini tamamen zaten yurt dışında olan dayım ve enişteme havale etmiş, kendisi böyle bir devirde ailesinin başında kalmayı tercih etmişti. O sene yeni yıl yemeğimiz olağan geniş aile yemeklerimizden biri gibi hazırlandı. 1913'ten mutluluk ve huzur yerine endişe ve felaket beklentisi herkesi sarmıştı. Bu sıkıntı sadece aileme ve Türk tebaasında olanlara mahsus değildi. Sen Benoa'daki azınlıktan arkadaşlarımdan edindiğim izlenime göre onların evlerinde de aynı sıkıntı hali vardı. Babamın dediğine bakılırsa ne de olsa bazıları ülkemizin kaderi üzerine oyunlar oynayan ülkelerin vatandaşlarıydılar. Burada bizlerle yaşarken elbette tedirgin olmaları normaldi. Eleni'den ilk aşk derslerim. Aslında teneffüslerde ve boş anlarda kızlar memleket meselelerinden ziyade benim nişanlım ve düğün hazırlıklarım üzerine meraklarını giderme hevesindeydiler. Ben zaten dünden anlatmaya teşneydim. Sörlerin kulağına gitmesinden korkarak fısıltıyla konuşurduk. Birden sınıfın en popüler kızı olmuştum. Kışın Tatav'la, yazın Makriköy'de delikanlıları peşinden koşturan, cinsellik üzerine anlattıklarıyla en bilgilimiz olan Eleni Mavromati bile biraz kıskançlıkla dahi olsa popülerlik sırasındaki yerini bana bırakmayı kabullenmişti. ''Hiç korkma şekerim'' demişti bir keresinde. ''Erkekler kızların canını bir kere acıtabilirler. O da çabucak olup bitiveriyor zaten. Ondan sonra sıra bize gelir. İstersek bütün hayatları boyunca onlara istemedikleri kadar acı verebiliriz.'' Kaşlarını örten iri siyah kirpiklerine kadar inen kuzguni siyah kâküllerini sallayarak bilmiş bir pozda anlatırdı tecrübelerini Eleni. Kurallara göre saçlarımızın gergin ve toplu olması gerekirdi ama o alnındaki bir yarayı bahane ederek sörlere bir şekilde kural dışı kesilmiş saçlarını kabul ettirmişti. Daha o zamandan onun hayatın kurallarına teslim olanlardan değil de hayata kurallarını dayatanlardan olduğunu anlamıştım. Mektepte yatılı kalırdı. Nasıl cesaret ettiyse sevgililerinden birkaçının muhtelif defalar aileden biri kimliğinde mektebe ziyarete gelmelerini bile ayarlamıştı. Büyüklerinin imzasını taklit ettiğine şahit olmuştum kaç defa. Ama nasıl beceriyorsa, dersleri o kadar iyiydi ve sörlerle ilişkisi gerçeğin fevkinde abartılı bir saygı ve şirinlikle bezenmişti ki, onun gerçek karakterini hiç sorgulama ihtiyacı duymazlardı. Eleni'yi bu seneye kadar içten içe yargılar, benim aile terbiyeme ve görgüme uymayan tarzından dolayı hafiften küçümserdim. Ama geçtiğimiz yaz kendi yaptığım çılgınlıklardan sonra aslında onunla ne kadar iyi arkadaş olabileceğimizi düşünmeden edemiyordum. Belki de bunu son sene keşfetmiş olmamda fayda vardı. Yoksa ikimizin bir diğerine verdiği cesaretle neler yapabileceğimizi düşünmek bile tüylerimi ürpertiyordu. Öğle teneffüsünde kantinde kafa kafaya verdiğimizde Eleni bekaretini nasıl kaybettiğini kim bilir kaçıncı defa anlatırdı. Ama bizler dinlemekten hiç bıkmazdık. Her defasında daha mı renklendirdiğini yoksa unuttuklarını hatırlayıp ilave mi ettiğini bilemezdik ama hiç mühim değildi. Zira hepsi bizim henüz yaşamadığımız maceralardı. Bekaretini henüz 14 yaşındayken ailece İtalya'ya kuzenlerini ziyarete giderken gemide karşılaştığı evli bir erkeğe teslim etmişti Eleni. Yemek salonunda karşılıklı masalarda göz göze geldikten sonra yüreğinde duyduğu çırpıntıya hakim olamamış ve masasını terk eden erkeği bir bahaneyle ailesinden ayrılıp takip etmişti. Hiç tanımadığı adamın ardından üst güverteye çıktığında onun uzattığı elini tutmuş ve tahlisiye sandallarından birine girmişlerdi. Etrafta kimseler yoktu diye başlardı dramatik bir ses tonuyla. Hepimiz yutkunup gözlerimizi onun gözlerine diker, bir türlü duymaya doyamadığımız bekaretini kaybetme tecrübesini dinlerdik. Anlatırken gözlerinin dudaklarının aldığı şekli izlemek, onun olanları yaşarken ne kadar haz duyduğunu anlamak için kâfiydi. Dinleyici konsantrasyonunun tamam olduğuna inanınca da devam ederdi. Tek kelime konuşmadık. Elimi tutan elleri ateş gibiydi, gözleri pırıldıyordu. Benimle ne yapmak istediğini hemen anlamıştım. ''Hiç korkmadın mı?'' diye hep bir ağızdan sormuştuk ilk keresinde. Umursamaz bir dudak hareketiyle elini sallamıştı o zaman. ''Yo, niye korkacaktım? Eninde sonunda bütün kızların başına gelecek bir şey değil mi? Kim bekaretini kaybettiği için ölmüş ki? Hem pansiyoncu Sofya abla kaç kez anlatmıştı daha evvel bu işin ne kadar güzel olabileceğini.'' Kızlardan bazıları her dinleyişlerinde hem heveskar hem de tiksinti duyan bir ifade takınırlardı. ''Öö'' derlerdi. ''Nasıl güzel bir şey olabilir erkeğin kocaman şeyinin kızın orasına girmesi?'' Kâküllerini sallayarak şuh bir kahkaha atardı Eleni. ''Ah bir bilseniz ne kadar güzel olabildiğini.'' Sonra ciddiyetle bakardı tekrar teker teker gözlerimizin içine. ''İnanın bana kendinizi bırakınca o kadar rahat bir şey ki ilk defadan sonra zaten artık erkekle aynı zevki almaya başlıyorsunuz. Hatta daha bile çok.'' Eleni'nin anlattığına inanmaktan başka çaremiz yoktu. Tek tecrübelimiz oydu. Tartışacak durumda değildik. Sonra neler oldu diye sabırsız sesler yine gemideki hikayesine döndürürdü Eleni'yi. Ne diyordum? Evet, benimle ne yapmak istediğini hemen anlamıştım. Benden büyüktü. Belki 10 yaş, belki daha da fazla. İtalyandı. Benimki kadar siyah saçları vardı. Ama gözleri yeşildi. Uzun boylu, geniş omuzluydu. Çok şık giyinmişti. Karısı kendisinden büyük, iskelet kadar zayıf bir kadındı. Ama daha gemideki ikinci günümüzde bile kadının çok zengin olduğu lafı herkesin dilindeydi. Her neyse bunlar beni hiç ilgilendirmiyordu zaten. Hani romanlarda olur ya, erkek günlerle, haftalarla, hatta aylarla dil döker kadını elde etmek için. Yok şekerim, hiç öyle bir şey olmasına gerek yok. Biz tek kelime etmedik bile. Herkes yemek salonunda olduğundan üst güverte bomboştu. Mayıs sonuydu ama açık denizde gece hava buz gibi olmuştu. Ona rağmen içimi bir alev sarmıştı. Tahlisiye sandallarından birinin tentesini açtı ve içine girdikten sonra bana tekrar elini uzattı. Her nedense hiç itiraz görmeyeceğinden çok emindi. ''Tabii ona da şu anda baktığın ifadeyle baktıysan'' demiştim gülerek. Elime vurmuş, ''Bakmak başka ama yapmak başka'' demişti şirinlikle. O gün yine Eleni'yi dinlerken bu noktada sustum. ''Bilirim'' diyemedim. Zira Nesim'le bahçede yaşadıklarımı hiçbirine anlatmamıştım. Sırrımın bana ait kalmasını tercih etmiştim. Kızların çenelerinin ne zaman kiminle konuşurken düşeceği belli olmazdı. Hemcinslerimi tanıyordum ve temkinli olmayı tercih etmiştim. Gerçi anlatsam beni daha da mühimseyeceklerinden şüphem yoktu ama yine de risk alamazdım. Onun hikayesi devam ediyordu. Harika bir histi. Bir daha öyle bir heyecan yaşamadım. O bambaşka bir geceydi. Ayakkabılarımı çıkarıp sandığın içine bıraktım, sonra bir elimle eteklerimi tutup diğerini yine onun avucuna yerleştirdim. Bir an sonra tahtaların üzerinde diz çökmüştüm. Tenteyi üzerimizden kapattı. Beni nazikçe sandığın içinde yere yatırdı. Daha üzerime uzandığı anda erkekliğini hissettim. Tecrübesiz ve aptal görünmek istemiyordum. Sofya ablanın anlattıkları geldi aklıma. Kalçalarımı kaldırarak onun uzvuna doğru bastırdım. İnleyerek dudaklarımı dudakları arasına aldı. Bir eliyle pantolonunun düğmelerini açarken diğer taraftan da beni kendisine yakın tutuyordu. Bu gırtlaktan gelen bir sesle İtalyanca kısa kesik aç sözcükleri mırıldanıyordu. Söylediklerinin benimle hiçbir ilgisi olmadığını biliyordum. O an o ihtiyacına cevap veren hangi kadın olsa ona söylenmiş sözlerdi mırıldadıkları. Eteklerimi sıyırıp iç çamaşırımı indirdiğinde vücutlarımızın teması harikaydı. Bacaklarımı arzuyla iki yana açtığımda o çoktan içime girmeye hazırdı. Bu noktada Eleni hep durup bir kahkaha atardı. İtalya'nın o an yaşadığı şaşkınlıktan hala daha büyük bir keyif alıyor olmalıydı. Kendisinden o kadar yaş büyük kadın avcısı bir erkeğe tüm tecrübesizliğine rağmen şok yaşatmış olmaktan büyük gurur duyardı. O kadar fütursuz anlatırdı ki Nesim'le ilk cinselliğimi yaşayacak olduğum anı sabırsızlıkla beklememe rağmen Eleni'nin basit lisanı ve anlatım şeklinden tiksinirdim. Sevişmek daha romantik, daha şiirsel olmalıydı bana göre. İnsanın kulağında müzik duyması, birbirinin yüreğini kendi göğüs kafesinde hissetmesi lazımdı. Mutluluktan ağlamalıydım. Bedenlerimiz birbirine dolandığında tekrar ayrılmayı istemeyerek. Bir şeyler konuşmalıydık sevişmeden önce. Birbirimizin yüreğini okşayacak sözcükler fısıldamalıydık kulaklarımıza. Nesim'le kaçamak gecelerimizdeki sözsüz bedensel buluşmalarımızı hatırlayınca da rahatsızlık duyuyordum ama emindim ki evlenip kendimize ait korkusuz zamanlarımız olduğunda aşkı tam benim hayal ettiğim gibi yaşayacaktık. Eleni'ninkine benzemeyecekti benim cinselliğim. Hikayesinin geri kalanını, vücutların hareketi, ıslaklığı, kayganlığı üzerine detaylarla anlatırken neredeyse kendinden geçerdi. İtalya'nın arzudan kabarmış uzunu kasıklar arasına yerleştirdikten sonra ilk hamlesinde nasıl takılıp kaldığını, şaşkınlıkla başını onun göğüslerinden kaldırıp dehşetle "O mamma mia" deyişini aktarırken adeta tiyatro oynar gibi eğlenirdi. Eleni gemi Napoli'ye varana kadar defalarla Casanova'sını şaşırtmaya devam etmişti. Her defasında değişik bir can kurtaran sandalını, bir kez de büyük cesaret örneği olarak İtalya'nın kamerasını seçmişti sevişmek için. İlk duyduğumuzda dehşetle sormuştuk. ''Ya karısı gelseydi odaya?'' diye. Başını arkaya atıp kahkahalarla gülmüştü. ''Ne olurdu? Beni boşayacak hali yoktu ya.'' İşte her şey bu kadar basitti Eleni için ve ne gariptir ki. Evlenmeden önce cinsellik dersi mi ondan alıyordu. Bu arada evde de günü gününe Osmanlı İmparatorluğunu ve dünyayı takip eden ailem sayesinde hayatın daha önemli diğer kavramlarını ve olaylarını öğreniyordum. Ocak 1913'te Enver Bey'in başkanlığındaki İttihat ve Terakki üyelerinden bir grubun yaptığı Babali baskını esnasında muhalefet cephesinin kuvvetli ismi Nazım Paşa'nın vurulmasıyla hükümet darmadağın olduğunda Harekat Ordusu Komutanı Mahmut Şevket Paşa yönetiminde yeni bir kabine kuruldu. İttihat ve Terakki iktidarı ele almıştı. Babam Nazım Paşa'nın vurulmasında İngilizlerin parmağı olduğundan emindi. 1912'nin son döneminde Osmanlı'nın pes edip bıraktığı Rumeli topraklarında şimdi hükümran olan Balkan Harbi müttefiklerinin kendi aralarındaki sürtüşmelerin bir nebze de olsa Osmanlı'nın hayrına olduğunu söylüyordu. Bu arada Mahmut Şevket Paşa disiplini ve saygınlığıyla ülke için yeni fırsatlar yaratabilirdi. Bütün bunların bize nasıl hayrı olacağını, gerçekleşmezse ne derece zarar göreceğimizi anlayamıyordum ama İngiltere ve İngilizler ile ilgili her konuşmada kulaklarımı iyice açıyordum. 6 ay sonra evlenip gideceğim ülkenin yüksek sesle söylemeseler bile düşmanımız olması fikrinden babamın anlattıklarından sonra son derece tedirgin oluyordum. Kaldı ki bu gidişat babamın gönderilmemle ilgili kararından vazgeçmesi için sebep olmaya kâfiydi. O takdirde Nesim'in sırf benimle evlenebilmek için Londra'da yaşamaktan vazgeçip geçmeyeceğini bilemiyordum. Mektuplarımızda böyle bir olasılıkla ilgili en ufak soru veya yorum yer almıyordu. Karşılıklı ailemin okuması ihtimaline karşı temkinli, sevecen ama nazik, klasik nişanlı mektupları gönderiyorduk. Geceleri odama çekildiğimde lambanın loş ışığında uzaktaki sevgilimin mektuplarını kucağıma alır, kulağımda Chopin'in hüzünlü notaları defalarla okurdum. Bıkmadan, usanmadan yine en baştan okur, her okuyuşumda yeni anlamlar çıkarmaya çalışır, onu bana daha yakın hissederdim. O kadar yakın hissederdim ki sonunda ışığı söndürüp Marmara'nın ışıltılı sularına doğru baktığımda gecenin laciverdinde sanki Nesim'in içinde ateş böcekleri pırıltılarıyla yanıp sönen gözlerini görürdüm. Birden bunun gerçek olacağı anı düşünerek boğazım kurur, gözlerim yanar, dudaklarım ve göğüslerim sızlardı. O sene sömestr tatilinde de her zaman programımızda olan şeyleri yapmadık. Ailem mümkün olduğunca daha sade yaşamamız konusunda karar birliğine varmıştı. Ama benim çeyizimin hazırlanışında annem ve anneannem yine eski alışkanlıklarını bırakamamışlardı. Her şeyin en iyisi, en kalitelisi alınıyordu. Terzimiz Olimpi Fengara neredeyse sırf bana çalışıyordu. Konfeksiyoncu Marie Budori'nin işlemecilerinden Anastasia Hergovits ise haftanın bir iki günü bizdeydi. İç çamaşırlarıma, geceliklerime, terliklerime, elbiselerime, şallarıma, yatak takımlarıma, havlularıma, şase ve huşlara yapılacak işlemelerin desenleri belirleniyor, sonra örnekler geliyor ve beğeniye sunuluyordu. Benim deneyeceğim kıyafetler veya seçiminde söz sahibi olduğum parçalar için hafta sonları seçiliyordu ki hafta içinde derslerimden zaman çalınmasın. Bana bıraksalar ders kitaplarımı bir tarafa atıp Aynalı Çeşme'de Jacques Pervich'in sahibi olduğu Modis Parisien mağazasından alınan Avrupa moda mecmuaları içinde kendimi kaybedebilirdim. Mecmualardaki modeller benden yaşça büyük olmalarına rağmen evli kadın statüsüne gireceğimden Haziran ayından itibaren biraz yumuşatılmış çizgilerle de olsa artık onlar gibi giyinmeye hak kazanacaktım. Anneannem annesinden gördüğünü, annem de kendisine gelin olurken yapılanı takip ettiğinden bana da 4 mevsimlik 4 ayrı gardırop hazırlanıyordu. Babam ya abartıyı durdurmak zorunda kalmamak için ya da gerçekten kabullendiğinden bilemiyorum, bu masraflı hazırlıkla hiç ilgilenmiyordu. Her şeyi anneme bırakmıştı. Hafta sonlarını iple çeker olmuştum. İpekler, şifonlar, muslim ve organzalar, vizon ve Rus Ermin kürklerden oluşan kıyafetlerimin ve hepsiyle uyumlu seçilen ayakkabılarımın, şapkalarımın provalarıyla geçen hafta tatili bana Cinderella masalı yaşatıyordu. Evliliği şimdiden sevmiştim. Artık çocuksu genç kız kıyafetlerinden kurtulacak, kadın olacaktım. Ancak provalar esnasında her ne kadar bana daha evvel hiçbir şey söylememiş dahi olsalar, annemin bir iki cümlesinden İngiltere'ye gitmemi kabul edemeyecekleri bir noktaya gelebileceğimizi anlamıştım. Her şeyin iyi niyetle hazırlandığını ama şartların ne getireceğini bilemediğimiz günlerde yaşadığımızı söylerken beni de bir şekilde olumsuzluğa hazırlar gibiydi. Ben ise bunun tartışmaya dahi açılmasını kabul edemediğimden hiç sesimi çıkarmamıştım. En kötü ihtimal o gün geldiğinde yine kendimi odama kapar, aç kalır ve devamlı ağlardım. Bunu yaparken hiç de zorlanmazdım üstelik. Bir defa muvaffak olduğum bu tarzımın yine tutacağından emin, annemin söylediklerinden hiçbir rahatsızlık duymadım. İmtihanlarım, dönem ödevlerim, sonu gelmeyen ezberler, piyano ve sonradan hayatıma ilave edilen İngilizce dersleriyle koca bir sene bana uzun gelse de geçti. Babam İngiltere'de ilk bir sene lisan konusunda ciddi bir eğitim almam konusunda okulumu ayarlamıştı ama yine de Fransızcayı ana dilim gibi öğrendiğim bir tahsilden sonra bu yeni lisanda zorluk çekmemi istemediğinden mümkün olduğunca Londra'daki okuluma hazırlanmamı istemişti. Beyoğlu'ndaki English High School for Girls Mektebi'nden Mrs. Monroe haftada 2 gün 2'şer saat pratik yapmam için eve geliyordu. Çok az gülümseyen, dersleri iç açıcı hale getirmeyi pek de beceremeyen bir öğretmendi. Ama benim yakında Londra'ya gidecek olduğumu öğrendiğinde tavrı tamamen değişti. Sanki her dersimizde yolculuğa beraber çıkacakmışız gibi garip bir heyecanla masaya oturuyor, beni mümkün olduğunca ilgili kılmaya uğraşıyordu. Bu da işe yaramadı değil, en azından onu biraz da olsa memnun etmem gerektiği hissine kapıldığımdan elimden geleni yapmaya başladım. Yıllardır Sörler'in hocalığında aldığım Fransızca eğitimin İngilizceme yansıyan ağır aksanını kolay düzeltecek gibi değildim. Ancak başlangıçta rahatsızlık duyduğum bu farklılık yavaş yavaş hoşuma gitmeye başlamıştı. Kelimeleri önce Mrs. Monroe'nun arzu ettiği kıvamda telaffuz edene kadar çalışıyor. Bu becerimle onu da mutlu ediyor ama sonra yalnız kalınca bütün bir bölümü o çok hoşuma giden aksanla okuyup kendi kendime eğleniyordum. Çok keyfim yerindeyse Celeste'i de yanıma çağırıyor, ona bu marifetimi tiyatro oynar gibi sunuyordum. Londra'da hangisi daha sempatik olursa onu kullanırım diyordum. Bunu ciddiyetle düşündüğümü gören mürebbiyem uyarmıştı bir kez. Hiçbir ülkede oranın yabancısı olmak avantaj getirmez küçüğüm. İnan, ben Türkçeyi sizler gibi konuşamadığım için ne kadar zorlanıyorum. Burayı ne kadar sevsem, burada ne kadar yaşasam hiç fark etmeyecek. Hep yabancı kalacağım. Kendimi öyle hissetmesem bile başkaları öyle görecekler ve bana da hissettirecekler. Celeste'in bu söylediklerini dinledikten sonra Brown ailesinin Londra'da Westminster Abbey ve Trafalgar Square turlarını anlatan yazıyı koyu bir Fransız aksanıyla okumaya devam ederdim. Sevgili mürebbiyem dayanamaz gülerdi. Etrafımdaki bütün ciddiyet ve sorumluluk bekleyen hayata inat, kendime eğlenceler bulma peşindeydim. Ve kış geçti, bahar geldi. Başkadaki konağın bahçesindeki pembe şeftali, beyaz elma bahar dalları, boğaz tepelerini saran erguvanlarla rekabete girdi. Ihlamur ağaçlarının kokusu tüm Nişantaşı'nı sardı. Evde halen daha babamın İttihat Terakki'den beklentileri, İngilizlerin Osmanlı üzerindeki oyunları konuları devam ediyordu. Eniştem epey önce, dayım ise Nisan ortalarında Avrupa'daki seyahatlerinden dönmüşlerdi. Ailenin erkekleri babamın başkanlığında uzun süren toplantılar yapıyorlardı. Ben ise artık sadece ve sadece Nesim'in döneceği ve evleneceğimiz günü beklemekteydim.